Ayrım 32.
Pede konsidim parayı ödemeye hazırdır ama sakın bunu kimseye söyleme der. İkimiz de işimizden oluruz. Bu sefer savaşta bacaklarını kaybeden adam şöyle der. Biliyorum, işim var ama evde ağza atılacak bir şey yok. Akşam işim bittikten sonra uğrayıp bana bakkaldan bir iki şey alır mısın? Ayrıca yakacağı da yok. Adamcağız donuyor. Bir koltukta battaniyelere sarılmış oturuyor. Hemen yanında leş gibi kokan bir lazımlık var. Kapıdan girer girmez insanın burnunun direği kırılacak gibi oluyor ama adama bakınca elinize bir hortum alıp önce onu baştan aşağı bir güzel yıkayıp sonra da önüne bol bol yiyecek koymak geliyor insanın içinde. Domuz pastırması, yumurta, haşlanmış patates, bol tereyağı, tuz, soğan. Bu bacaklarını kaybeden adamla paçavraların içinde yatağında yatan kadını alıp bol güneşli bir eve taşımak istiyorum. Şöyle kent dışında ağaçlıklı bir ev. Önünden şırıl şırıl bir dere akıyor. Her tarafta kuş cıvıltıları. Pump Lane'de Mrs. Spillane'in sakat ikizleri var. İki tane kocaman sarı kafa, incecik kol bacaklar ve boş boş bakan iki çift göz. İkizler bütün gün ateşin karşısında oturuyorlar ve sürekli baba nerede diye soruyorlar. Herkesle konuşurken bildiğimiz İngilizceyi konuşuyorlar ama kendi aralarında bambaşka bir lisanları var. Mam mam, ne ne. Mrs. Spillane'in tercümesini yapıyor. Ne zaman yemek yiyeceğiz? İkizler 4 yaşında. Her ne kadar henüz konuşamıyor ve yürüyemiyorlarsa da Mrs. Spillane çok akıllı olduklarını söylüyor. Bir yürüyebilselerdi, biraz normal olsalardı, hiç durmaz İngiltere'ye giderdim diye dert yandığı da oluyor. Mr. Spillane haftada 4 sterlin gönderirse kendini şanslı sayıyor. Kocası İngiltere'de olduğu için dispanserdeki memurların ona çektirdiklerini anlatıyor. Yüzyıllardır özgürlüğü için savaşan bu berbat ülkeden kaçardım. Şu Devalera'ya bak. Dublin'in tepesinde malikanesinde oturuyor. Bütün politikacıların Tanrı cezasını versin. Bağışla Tanrım. Rahiplerin de cehenneme kadar yolu var. Tanrım, bunları söylediğim için affet beni. Rahipler, rahibeler bize İsa'nın da fakir olduğunu ve bunda utanacak bir şey olmadığını söylüyorlar ama kendi ellerinde viskiler, şaraplar, domuz etleri, yumurtalar gırla gidiyor. Sonra bize Paskalya perhizinde nelerden vazgeçmemiz gerektiği konusunda vaazlar veriyorlar. Paskalya'sına da başlarım. Ömrümüz oruç tutmakla geçiyor zaten. Mrs. Spillane'le ikizlerini de bacaklarını savaşta kaybeden adamla paçavralar içinde yaşayan yaşlı kadını yerleştirdiğim eve götürmek istiyorum. Hepsini şöyle güzelce bol sularla yıkamak istiyorum. Sonra kuş cıvıltılarını, derenin şırıl şırıl seslerini dinlesinler ve orada yaşasınlar. O paçavralara sarılmış yatağında yatan kadına telgrafını verip öylece bırakamazdım. Mrs. Getrat Deli, Limerick'te yaygın ve salgın bütün hastalıkları bünyesinde toplamış. Artrit, romatizma, saç dökülmesi. Ama gariptir, o karanlık köşesinden size bakıp gülümsediğinde dişleri bembeyaz parıldıyor. Kendi dişleri ve inci gibi. Evet, kendi dişlerim diyor. Mezarımda 100 sene sonra bütün vücudum çürüyüp gidecek ve dişlerim hala böyle pırıl pırıl kalacak. İşte o zaman beni bir azize ilan edecekler. 3 sterlinlik havaleyi oğlu gönderiyor. O hafta havaleyle birlikte bir de not var. Nice yıllar anneciğim, seni seven oğlun dedi. Nasıl hatırlamış diyor. Picaldi'de kadın peşinde dolaşmaktan nasıl vakit bulmuş? Ve bana şu parayı çekip küçük bir şişe viskiyle ekmek ve patates falan alabilir misin diye soruyor. 7 tane patates ısmarlıyor. Her gün bir tane. O günkü patatesi ben pişiriyorum. Bir patates haşlayıp domuz yağıyla püre yaparak bir dilim ekmek kesebilir misin? Viskime de katmak için de biraz su. Ayrıca O'Connor eczanesine gidip yaralar için bir merhem. Oraya kadar gitmişken bir kalıpta sabun, şöyle bir yıkanayım. Sana duamı eksik etmeyeceğim evladım. Şu birkaç şilini de al bakayım. Aa yok, teşekkür ederim. Al şu parayı. Ufacık bir bahşiş. Benim için çok şey yaptın. Alamam efendim, sizin ihtiyacınız varken. Al şunu, yoksa postaneye bir daha seni buraya göndermemeleri için rapor yazarım. Peki efendim, teşekkür ederim. Hadi iyi geceler, anneni üzme. İyi geceler Mrs. Deli. Eylül'de okullar açılıyor ve Michael bazen Lama'nın oraya dönerken Abbott'a uğruyor. Yağmurlu günlerde sizinle kalabilir miyim diye bahaneler yaratıyor. Lama'nın evine gitmeyi hiç istemiyor. 2 kilometre yolu her gün gidip gelmekten bıkmış. Annem onu merak edip kapıya dikildiğinde ne diyeceğimi şaşırıyorum. Onun yüzüne bakamıyorum ve gözlerimi kaçırıyorum. İşin nasıl diye soruyor sanki Lama'nın evindeki o olaylar hiç yaşanmamış gibi. Çok iyi diyorum. Sanki Lama'nın evindeki o olaylar hiç yaşanmamış gibi. Eğer hava iyice yağmurluysa o da Alfie ile üst kattaki küçük odada kalıyor ve ertesi gün yine Lama'na gidiyor. Ama Michael kalıyor. Böylece yavaş yavaş annem eve yerleşiyor ve artık Lama'na hiç gitmez oluyor. Abbott evin kirasını düzenli bir şekilde ödüyor. Annem de devlet yardımını almaya devam ediyor ve yiyecek fişleriyle alışverişi yapıyor. Sonunda biri onu oğlu para kazanıyor diye dispansere ihbar ediyor. Bu para bazı ailelerin işsizlik sigortasından daha çok diyorlar. Oğlunun iş bulduğuna şükret. Annem bu olaydan sonra maaşım ona vermem gerektiğini söylüyor. Bir sterlin mi? Bütün gün Limerick sokaklarını tepip durmana karşılık bu kadarcık mı para veriyorlar? Amerika'da böyle bir iş için 4 dolar verirler. Gerçi New York'ta 4 dolara bir kediyi bile doyuramazsın. Ama Western Union'da çalışan 25 dolar kazanır. Lüks içinde yaşarsın. Her zaman bizim paramızı dolara çevirerek Amerikan parasını ve oradaki değerleri öne sürüyor. Herkese de orada hayat çok daha iyiydi diyor. Bazı haftalar bana 2 şilini bırakıyor ama bir sinemaya gider ya da ikinci el bir kitap satın alırsam o para da gidiyor. Amerika'ya bilet parası filan biriktiremiyorum. 25 yaşında hala Limerick'te tıkılıp kalmış yaşlı bir adam olacağım. Meliçe Dublin'den mektup gönderiyor ve ömrünü bando'da trompet çalarak geçirmek istemediğini yazıyor. Bir hafta içinde eve dönüyor ve büyük yatakta Michael, Alfie ve benimle yatmaktan şikayet ediyor. Dublin'de kendi karyolası, tertemiz çarşafları, battaniyesi ve yastığı olduğunu anlatıyor. Şimdi bu eski paltoları örtünüyoruz ve her taraftan tüyler dökülen pis yastıklarda yatıyoruz. Annem kusura bakma diyor. Ama artık hep beraberiz ve başımızda Laman yok. Mutfakta yere oturup çayımızı içerek kızarmış ekmeklerimizi yiyoruz. Abbott ne diye yerde oturuyorsunuz diyor. Masa ve sandalyeler ne güne duruyor? Anneme Frankie'nin biraz kafadan zoru var galiba diyor. Annem de yerden üşüteceğimizi söylüyor. Biz yerde oturmaya devam ediyoruz. Annemle Abbott sandalyelerde oturuyorlar ve biz büyük bir keyifle Elvis Presley'nin Are You Lonesome Tonight şarkısını söylüyoruz. Abbott ise Rush'in yolunda şarkısını söylüyor. Bu şarkıda ne anlatıldığını hala çözebilmiş değiliz. Bazen geçmişten, bazen hiç yaşanmamış olaylardan, bazen de Amerika'ya gideceğimiz günlerden konuşuyoruz. Postanede işlerin hafif olduğu günler bankta oturup çocuklarla sohbet ediyoruz. Buna izin var ancak gülmek yasak. Mrs. Perry burada boş oturup paralarımızı aldığımız için şükretmemiz gerektiğini söylüyor. Tembel sokak çocukları ne olacak diyor. Bir de gülme hakkınız mı olacak? Birimiz kıkırdayacak olsak aklımız başımıza gelene kadar bizi sokağa atıyor. Eğer gülmeye devam edecek olursak yetkililere şikayet edeceğini söylüyor. Çocuklar Mrs. Perry'nin arkasından konuşup duruyorlar. Toby Mackie bu kaltağı iyice pataklayacaksın diyor. Anası sokaklarda fahişelik yapıyordu. Babası da tımarhane kaçkını. Tabii gülüşmeler oluyor. Mrs. Perry bağırıyor. Gülmek yasak diye sizi uyarmıştım. Mackie yine neler saçmalıyorsun? Bu güzel havada dışarıda telgraf dağıtmak daha iyi olurdu diyorum Mrs. Perry. Eminim öyle diyordun. Bak Mackie rahat dur. Beni duydun mu? Duydum Mrs. Perry. Merdivenlerden sesin duyuluyormuş Mackie. Hakkında şikayetler var. Öyleymiş Mrs. Perry. Kes sesini Mackie. Peki Mrs. Perry. Bir tek kelime daha ettiğini duymayayım Mackie. Peki Mrs. Perry. Konuşma dedim Mackie. Peki Mrs. Perry. Mackie beni zorlama. Peki Mrs. Perry. Tanrım bana sabır ver. Tabu Mackie benim gibi geçici çalışanlardan Bir gazetecinin hayatını anlatan Front Page, ön sayfa adında bir film izlemiş ve Amerika'ya gidip ağzında sigarası ve başında şapkasıyla bir muhabir olmak istiyor. Cebinde devamlı olarak bir defter taşıyor çünkü gazeteciler her olayı not etmek zorunda, tabii gerçekleri. Öyle Limerick barlarındaki İngilizlerin bize eziyet ettiği palavralarını değil diyor Mackie. Gerçekler. Evet Frankie, gerçekler. Her gün kaç telgraf getirip götürdüğünü, ne kadar mesafe gidip geldiğini not alıyor. Bankta gülmeden oturmaya çalışıyoruz. Mackie bana günde 40 telgraf dağıtsak 5 günde 200 eder diyor. Yılda 10 bin, 2 yılda 20 bin. Bir haftada 125 mil yol kat etsek 2 yılda 13 bin mil eder. Bu da dünyanın tam yarısı. İşte Frankie, bu yüzden vücudumuzda bir damla yağ yok. Şu Limerick'in girdisini çıktısını telgrafçı çocuklar kadar kimse bilemez diyor. Her cadde, her meydan, her ara sokak, Limerick'te çalmadığımız kapı kalmadı be. Demir kapılar, ahşap kapılar, kaplama kapılar, 20.000 kapı Frankie. Telgraf, telgraf. Kimini posta kutularına bırakıyoruz, kimini kapı altlarından atıyoruz. Yatalak olanların pencerelerine tırmanıyoruz. Ve bu telgrafları insanlara verdiğin zaman neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Kimi sevinçten dans ediyor, kimi ağlıyor, kimi bayılıyor. Biz de acaba bunlar kendilerine gelip de bize bir bahşiş verecekler mi diye bekliyoruz. Amerika'da Mickey Rooney'in arabasıyla telgraf dağıtıp bol bahşiş aldığı filmlerdeki gibi gitmiyor işler. Onu içeri davet ediyorlar, çaylar, çörekler ikram ediyorlar. Mrs. O'Connell kendi dışına çıkmayı sevdiğimi biliyor ve güzel havalarda elime bir dese telgraf veriyor. Bu beni öğlene kadar oyalıyor. Sonbaharda Shannon nehrinin pırıl pırıl parladığı güzel günler vardır ve sabah erken saatlerde çimler çiğ damlacıklarıyla gümüşten bir halı gibi görünüyor. Bazen ot yattıkları zaman dumanlar göğe doğru yükselirken etrafa tatlı bir koku yayılıyor. Çayırlarda inekler ve koyunlar otluyor ve ben rahiplerin sözünü ettiği o acayip yaratıklarla canavarların gerçekten var olup olmadığını düşünüyorum. Ama galiba var. Boynuzlu inekleri ve keçileri ya da atları birbirinin üstüne çıkmış görünce ter içinde kalıyorum. Ve bu eziyete katlanmak zorunda kalan tüm dişi yaratıklar için üzülüyorum. Ama doğrusu kendim bir boğa olmaktan pek de gocunmazdım. Çünkü hayvanlar için bu iş günah sayılmıyor. Şu çayırlarda ben de kendimi şöyle bir koy vermek istiyorum. Ama bir de bakarsın ineklerini ya da koyunlarını kamyona atmış bir başka çiftliğe ya da fuara götüren bir çobanla karşılaşırım. İyi günler delikanlı, Tanrı seni korusun. Böyle dindar bir çiftçi de 6. emre uymayan birini görmekten hiç hoşlanmaz. Atlar duvarlardan ya da çitlerden başlarını uzatıp bakıyorlar. Onlarla konuşuyorum. İri gözlerinden ve uzun suratlarından çok zeki hayvanlar oldukları belli oluyor. Bazen iki kuş karşılıklı birbirlerine şarkı söyler gibi cıvıldaşıyorlar ve ben durup onları izliyorum. Derken ağaçlara bir sürü kuş dönüyor ve bir kuş orkestrası oluşuyor. Bir de şırıl şırıl akan bir dere varsa kuş sesleriyle ineklerin böğürmesi ve kuzuların melemesi filmlerdeki muazzam bandolardan çok daha keyifli oluyor. Bazen bir çiftlikten yemek kokuları geliyor ve açlıktan bayılacak halde böğürtlenleri mideye indirmeye başlıyorum. Kafamı derinin sularına sokup buz gibi sudan kana kana içiyorum. Bu balık patates dükkanlarındaki limonatadan çok daha nefis. Telgrafları dağıttıktan sonra eski manastır mezarlığına gidecek kadar vaktim olursa annemin akrabalarının yattığı mezarlıktan Corrigannul Kalesi'ni seyrediyorum. Annem Gwylfaethus ve tüm Shannon'ların gömülü olduğu bu mezara gömülmek istediğini söylüyor. Kalenin en tepesine çıkıp Shannon Nehri'nin Atlantik Okyanusu'na akışının ve oradan Amerika'ya doğru uzanan uçsuz bucaksız denizi düşünüyor ve o denizlerde Amerika'ya doğru yola çıktığım günleri hayal etmeye başlıyorum. Postanedeki çocuklar Carmody ailesinin telgrafını götüreceğim için çok şanslı olduğumu söylüyorlar. Bir şilin bahşiş. Limerick'te alınabilecek en büyük bahşiş bu. O halde neden bana veriyorlar? Ben daha çocuğum. Bazen Teresa Carmody kapıyı açar diyor çocuklar. Veremli olduğu için mikrop kapmak korkusunda herkes kaçar. 17 yaşındaymış ve kaç kez sanatoryuma girip çıkmış. 18'ini asla göremeyeceğini söylüyorlar. Çocuklar böyle öleceğini bilen insanların kafalarına aşka ve romantizme ve her şeyi taktığını söylüyorlar. Verem insanı ne hallere getiriyor diyorlar. Yağmurlu bir Kasım günü bir şirin bahşişimi düşünerek bisikletimle Karmodiler'in sokağına sapıyorum. Bisiklet virajı alırken aniden kayıyor ve yere düşüp bir süre sürükleniyorum. Yüzüm ve ellerim sıyrık içinde kalıyor. O sırada Teresa Carmody kapıyı açıyor. Kızıl saçlı, yemyeşil gözlü bir kız. Uçsuz bucaksız çayırların rengi. Yanakları pembe pembe ve cildi mermer gibi soğuk bir beyaz. Ah, üstün başın çamur olmuş, yaralanmışsın da. Bisikletim kaydı. Hemen içeri gel, yaralarına bir şey sürelim. Girmeyelim, acaba veren mikrobu sonum olur. Bir şirin bahşişimi almak ve 15 yaşımı görmek istiyorum. Gelsene, orada ölmek mi istiyorsun? Teresa Carmody hemen çayı koyuyor ve sıyrıklarıma tendür diyor sürüyor. Bir erkek gibi davranmaya çalışıyorum. Ah, ne kadar cesur bir erkeksin. Şimdi şöyle geç de ateşin karşısında üstünü başını kurut. Şu pantolonunu çıkarıp şöminenin üstüne asabilirsin. Yok yok. Ne olacak canım? Peki. Pantolonumu asıyorum. Kumaştan buharlar yükselirken bana da heyecandan bir şeyler oluyor ve Teresa içeri girip de beni bu halde görürse diye korkuyorum. Ve işte elinde tepsiyle geliyor biri. İki fincan çay, dilimlenmiş ekmek ve reçel. Hey, sıska görünüşüne aldanmamak gerekiyormuş. Tepsiyi sehpaya koyuyor ve onlar orada kalıyor. Teresa elini bana doğru uzatıyor. Heyecanımın tepesini baş parmağı ile işaret parmağı arasına alıyor. Beni köşedeki kanepeye doğru çekiyor. İçimde günah korkusu, burnumda tendir diyot kokusu ve veren mikrobunun endişesiyle bir şirinlik bahşişimin umudu. Ağzımdan veren mikrobu bana geçecek diyorum ve sanki ölmüşüm de cennete gelmişim. Yemyeşil çayırlarla kaplı bir uçurumdan aşağı kanatlarımla süzülüyorum. Eğer buna günah işlemek diyorlarsa umurumda bile değil. Kanepede bir süre uzanıp kendimize geliyoruz. Başka telgrafın yok mu diye Teresa soruyor ve çığlık atıyor. Kan! Ne oldu? Neyin var? Galiba ilk sefer olduğu için. Dur bir dakika diyerek mutfaktan tentür diyotu alıp yarasına döküyorum. Teresa canhıraş bir çığlık atarak kanepeden sıçrıyor. Odanın içinde çılgınlar gibi tepinerek kendini banyoya suyun altına atıyor. Az sonra kurulanırken sen de ne kadar safmışsın diyor. Kızların orasına böyle tendir diyor sürülür mü hiç? Bir yerin kesildi sandım. Ondan sonraki haftalar Karmodeder'e telgraf götürdükçe Teresa ile bazen kanepede o heyecanı paylaşıyoruz. Bazen onun kendini iyi hissetmediği günler oluyor ama kendisi hastalığından bana hiç bahsetmiyor. Postanedeki çocuklar Teresa ile müthiş saatler geçiriyor olmalısın diyorlar. Üstüne de bir şirin bahşiş alıyorsun. Onlara artık bahşişimi almayı reddettiğimi söylemiyorum. Tabii kanepede yaşadıklarımızı da. Bazen Teresa'nın kötü olduğu günler içimin nasıl sızladığını ve ona sıcak bir çay yapıp onu sadece kollarımın arasında tutmak istediğimi de anlatmıyorum. Bir cumartesi günü Teresa'nın annesine gelen bir telgrafı Woolworth'a götürmemi istiyorlar. Mrs. Carmody'ye bir şey belli etmemeye çalışarak her zaman telgraflarınızı eve götürdüm diyorum. Sanırım kızınız Teresa evde oluyordu. Teresa'yı hastaneye kaldırdık. Sanatoryum mu? Hastaneye kaldırdık dedim. O da Limerick'teki herkes gibi veremden utanıyor ve kızgınlığından bana bahşiş filan da vermiyor. Oradan çıkıp sanatoryuma gidiyorum. Ama çocukları hastaneye almadıkları gibi akrabası olmadıkça hasta hakkında bilgi de vermiyorlar. Teresa'nın kuzeni olduğumu ve Ağustos ayında 15'imi doldurmuş olacağımı söylüyorum, işe yaramıyor. Tekrar bisiklete atlayıp Fransiskan Kilisesi'ne Teresa için dua etmeye gidiyorum. Aziz Francis, yalvarırım Tanrı'ya bütün bunların Teresa'nın suçu olmadığını anlat. Onların telgrafını götürmeyi reddedebilirdim. O kanepede yaptıklarımızdan o sorumlu değildi. Hastalığı nedeniyle buna itildiğini biliyorum. Hem bütün bunların o kadar da önemi yok çünkü Teresa'yı seviyorum, Aziz Francis. Senin uçan kuşları, yüzen balıkları sevdiğin kadar ben de onu seviyorum. Tanrı'ya söyle, eğer onu veremden kurtarırsa bir daha onu görmeye gitmeyeceğim. Onu günaha itmeyeceğim, söz veriyorum. Bir sonraki cumartesi Karmodeder'in telgrafını veriyorlar ve ev adresine götürmemi söylüyorlar. Sokağın köşesinden döner dönmez panjurların kapalı olduğunu görüyorum. Kapıda siyah bir çelenk asılı. Pencereden Teresa ile çırılçıplak o heyecanla üstünde yuvarlandığımız kanepeyi görüyorum. Ve şu anda onun benim yüzümden cehennemde yandığını düşünerek azap çekiyorum. Telgrafı kapının altından atıp doğru kiliseye gidiyorum ve Teresa'nın ruhunu arındırmak için dua ediyorum. Bu kez kilisedeki bütün azizlere tek tek yalvarıyorum. Vitrayların önünde, büyük hacın önünde diz çöküp onun huzur içinde yatabilmesi için dua ediyorum. Ertesi gün pazar ayinine tam 4 kez gidiyorum. Bütün gün duaları okuyorum. Yemiyorum, içmiyorum ve bir köşeye saklanıp kendi kendime ağlıyorum, ağlıyorum. Tanrı'ya ve Meryem'e Teresa'nın ruhuna insaflı davranmaları için yalvarıyorum. Pazartesi günü bisikletimle Teresa'nın cenazesini mezarlığa kadar takip ediyorum. Uzaktan bir ağacın dibinden töreni izliyorum. Mrs. Carmody hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Mr. Carmody şaşkın şaşkın etrafına bakınıyor. Rahip Latince dualarını okuyarak tabutun üstüne kutsal su serpiyor. Onunla ve Teresa'nın annesiyle babasıyla konuşmak istiyorum. Onların yanına gitmek istiyorum. Bana ne isterlerse yapsınlar. Teresa'nın cehenneme gitmesine sebep olan benim. Ne isterlerse yapsınlar. Tören bitene kadar ağacın dibinde bekliyorum. İnsanlar gidiyor ve mezarcılar mezarı kapatıyor. Toprağın üstüne hemen beyaz bir kıraat tabakası kaplıyor. Teresa'nın tabutu içinde üşüdüğünü düşünüyorum. Kızıl saçlarıyla, yemyeşil gözleriyle o tabutun içinde yatışı gözlerimin önünde canlanıyor. Duygularımı tam olarak adlandıramıyorum ama ailemdeki ölüm olaylarında olsun, mahalleden ölen insanlar için olsun, yüreğimde hiç böyle bir acı duymamıştım ve bundan sonra da duymak istemem. Hava kararırken bisikletim elimde mezarlıktan çıkıyorum. Daha teslim etmem gereken telgraflarım var. 16. Mrs. O'Connell bana Mr. Harrington'ın telgrafını götürmemi söylüyor. Mr. Harrington İngiliz ama ölen karısı Limerickliymiş. Çocuklar başsağlığı telgrafının zaman kaybı olduğunu söylüyorlar. İnsanlar acılarını bahşiş vermemek için bir bahane olarak kullanıyorlar. Ağlayıp sızlanıyorlar ve ölü için bir dua okur musun diyorlar. Ama ölünün arkasından verilen ziyafete çağırıp kocaman bir jambonlu sandviçle bir bardak beyaz şarap verseler hiç fena olmaz. Dua etmemiz onları çok mutlu ediyor ama biz telgrafçı çocuklarıyız ya, kuru bir bisküviyi yeterli buluyorlar. Ölüm telgrafı götürdüğümüzde kartlarımızı iyi oynarsak bahşiş alma şansımızın olacağını söyleyen çocuklar var. Duayı yaparken diz çöküp şöyle derin bir iç çekişle başını ölünün üstüne gömerek ve böylece yüzünü de gizleyerek omuzlarını sarsıp dramatik bir ağlama sahnesi yaratırsan seni sakinleştirmeye çalışacaklardır. Bu arada ellerinle çarşaflara iyice yapışacaksın ki seni zorla cesetten koparmaya uğraşsınlar. Eh, bu role rağmen bir bahşişi çok görenlere de bir dahaki ölüm haberini kapının altından atıverirsin. Ne halleri varsa görsünler. Harrington'ın evine ilk kez gitmiyorum. Mr. Harrington sigortacı olduğu için sürekli dışarıda olurdu. Mrs. Harrington iyi bahşiş verirdi ama o gitti. Bu kez Mr. Harrington kapıyı açıyor ama gözleri ağlamaktan kıpkırmızı olmuş. Burnunu çekip duruyor. Sen İrlandalı mısın diye soruyor. Başka nereli olabilirim ki? Allah'ın Limerick'inde elimde destelerle, telgraflarla başka ülkeden gelmiş bir halim yok. Evet efendim diyorum. İçeri gir, telgrafı hole bırak. Mr. Harrington kapıyı kapatıp kilidi çeviriyor ve anahtarı cebine koyuyor. Şu İngilizler de pek garip insanlar diye düşünüyorum. Gel onu gör. Senin İrlandalıların ona yaptığını gör. Veren mikrobunuza zavallı karımı ne hale getirdiğinizi gör. Beni izle. Önce mutfağa girip jambonlu sandviçlerle iki içki şişesi alıyor ve yukarı çıkıyoruz. Mrs. Harrington yatağında öyle güzel görünüyor ki. Henüz pembemsi yüzü, sarı saçlarıyla sakin bir şekilde uyuyor. İşte bu benim karım. Evet, o da İrlandalı ama sizlere hiç benzemiyor. Bir içki istersin değil mi? Tabii, viskinizi ya da biranızı emzik gibi ağzınızdan düşürmezsiniz. Ne içiyorsun? Viski mi, beyaz şarap mı? Şey, limonata iyi olur. Şu anda matemdeyim. Limon, portakal filan olmaz. Bir şeri iç, faşist, Katolik İspanya'da. Şirik kadehini bir dikişte bitiriyorum. Mr. Harrington bardağımı tekrar dolduruyor. Kendi viski bardağına da içki koymak için şişeye uzanıyor. Kahretsin, bitmiş. Sen burada bekle. Şu köşedeki bardan hemen bir şişe alıp geliyorum. Burada bekle, sakın kıpırdama. Kafam karışıyor. Zaten biraz başım dönmeye başlamış. Matemde bir İngilize nasıl davranılır bilmiyorum. Mrs. Harrington'a dönüyorum. Çok güzel görünüyorsunuz ama ne yazık ki protestan olduğunuz için lanetlenmiş durumdasınız. Şu anda Teresa gibi siz de cehennemdesiniz. Rahipler kilisemiz dışında kuruluş yoktur diyorlar. Belki sizi kurtarabilirim, sizi Katolik yapabilirim, vaftiz edebilirim. Böylece Teresa'ya yaptıklarım için kendimi affettirebilirim. Biraz su bulmam gerek. Ama oda kapısı kilitli. Neden? Belki Mrs. Harrington ölmedi ve beni izliyor. Mrs. Harrington, ölü müsünüz yoksa değil misiniz? Ondan korkmuyorum. Yüzü soğumuş. Evet, evet ölmüş. Kutsal su yerine şarapla sizi vaftiz edebilirim. Şu anda sizi Tanrı adına.